Üçüncü ayrım, sayfa 26. Bu bir disiplin meselesi dedi daha sonra Küçük Prens bana. Sabah yüzünü yıkayıp saçını başını yapmayı bitirince özenle gezegeni temizlemek gerekir. Bu abablar çok küçükken aynı gül fidelerine benzerler. Bunlardan ayırır ayırmaz hiç aksatmadan köklerinden sökmek lazım. Çok sıkıcı bir iştir ama çok da kolaydır. Günün birinde güzel bir resim çizmek için uğraşmamı öğütledi. Böylece anlattıkları benim geldiğim yerdeki çocukların kafasında iyice yer edecekti. Bir gün seyahate çıkarlarsa dedi, yaptığın resim işlerine yarayabilir. Bazen bugünün işini yarına bırakmak o kadar da sakıncalı değildir. Ama söz konusu olan babaaplarsa işte o zaman felaket olur bu. Bir gezegen biliyorum, tembelin teki yaşardı orada. 3 tanecik fideyi sökmeyi ihmal etmişti de. Küçük Prens'in öğüdüne uyup verdiği tariflere göre yaşadığı gezegeni çizdim. Aslında öyle ahkam kesmeyi sevmem. Ama baobapların yarattığı tehlike o kadar az biliniyor ve bir gök cisminde yolunu şaşıran birinin karşılaşacağı güçlükler öyle büyük ki bir kereliğine bu kuralımı bozacağım. Aman çocuklar diyeceğim. Baobaplara dikkat! Benim gibi hiç farkına varmadan uzun zamandır yanı başında durdukları bir tehlikeye karşı dostlarımı uyarmak için Bu resme titizlendim. Bu yolla verdiğim ders bu kadar uğraşmama değerdi ama. Belki soracaksınız bana, neden bu kitapta baobab resimleri kadar göz alıcı başka çizim yok diye. Yanıtı gayet basit. Çizmeyi denedim ama beceremedim. Baobabları çizdiğimde ise acil bir durum söz konusuydu. Bu duygu da bana güç verdi. Ah Küçük Prens. Senin hüzün veren basit hayatın işte böyle yavaş yavaş anladım. Uzun süre gün batımının verdiği tatlılıktan başka avuntun olmamış. Bu yeni ayrıntıyı 4. günün sabahında öğrendim. Hani bana şöyle demiştin. Gün batımları çok severim. Hadi gidip güneşin batışını seyredelim. Ama beklemek gerek. Neyi bekleyeceğiz? Güneşin batmasını. Önce çok şaşırmış bir halim vardı ama sonra kendi kendine güldün. Ve bana şöyle dedin. Hala bizim oralarda sanıyorum kendimi. Doğru ya, Amerika'da öyle vaktiyken Fransa'da güneş batıyordur. Herkes bilir bunu. Bir dakika içinde Fransa'ya gidebilse insan güneşin batışının tanık olabilir. Ne yazık ki Fransa çok uzakta. Oysa senin küçücük gezegeninde sandalyeni şöyle biraz geri çeksen tamamdı. Her istediğinde alacakaranlığın çöküşünü seyredebiliyordun. Bir gün güneşin tam 43 kere battığını görmüştüm. Sonra da eklemiştin. Biliyor musun? İnsan çok hüzünlü olduğunda sever gün batımlarını. Şu güneşin 43 kere battığı gün çok hüzünlüydün demek ki. Ama Küçük Prens yanıt vermemişti. 5. gün Küçük Prens'in yaşamını sarsan sır perdesi yine şu koyun sayesinde aydınlanmıştı. Sanki uzun süre sessiz sedasız kafa yorulmuş bir sorunun meyvesiymiş gibi lafı hiç eveleyip gevelemeden birden sormuştu bana. Bir koyun eğer çalıları yiyorsa çiçekleri de yer herhalde değil mi? Bir koyun önüne çıkan her şeyi yer. Dikenleri olan çiçekleri bile mi? Evet, dikenleri olan çiçekleri bile. Peki öyleyse dikenler ne işe yarıyor? Bilmiyordum. O sırada motorunu iyice sıkışmış bir cıvatışını çıkarmakla meşguldüm. Epey endişeliydim. Çünkü arıza bana çok ciddiymiş gibi görünmeye başlamıştı. Beni en çok korkutan da içme suyumun gitgide azalmasıydı. Peki dikenler ne işe yarıyor? Küçük Prens bir soru sordu mu yanıt almadan asla vazgeçmiyordu. Civata kızdırmıştı beni. Aklım orada olduğundan geçiştirmek için öylesine cevapladım. Dikenler hiçbir şey yaramaz. Sırf çiçekler kötü yürekli oldukları için var dikenler. Ya ama kısa bir sessizlikten sonra neredeyse hınçla çıkıştı bana. Sana inanmıyorum. Çiçekler narindirler. Saftırlar. Ellerinden geldiğince kendilerini güvende hissetmek isterler. Dikenler olunca korkunç göründüklerini sanırlar. Hiç cevap vermedim. O an kendi kendime şu civata biraz daha direnirse çekici vurup yerinden sökeceğim diyordum. Küçük Prens yine araya girip düşüncelerimi böldü. Yani sen sanıyorsun ki çiçekler. Hayır ama yeter artık. Hiçbir şey sandığım yok benim. Öylesine söyledim. Görmüyor musun? Önemli bir şeyle uğraşıyorum. İşim başımdan aşkın. Şaşkınlıkla suratıma baka kaldı. Önemli bir şey he? Elimde çekiç, parmakları makine yağında kapkara olmuş bir şekilde ona çok çirkin gelen bir nesnenin üzerinde eğilmiştim. Bana şöyle bir bakarak... Aynı büyükler gibi konuşuyorsun dedi. Sözleri beni rahat biraz utandırmıştı. Ama hiç acımadan arkasını da getirdi. Her şeyi birbirine karıştırıp çorba ediyorsun. Gerçekten öfkelenmişti. Sapsarı saçları rüzgarda uçuşuyordu. Bildiğim bir gezegen var. Pancar suratlı bir bey yaşıyor orada. Hayatında bir kez olsun çiçek koklamamış. Bir yıldıza bakmamış. Kimseyi sevmemiş. Yaptığı tek şey sayıları toplamak. Bütün gün sıpkı senin gibi aynı şeyi tekrar edip durur. Çok önemli bir adamım ben. Çok önemli bir adamım ben. Kibirden patlayacak ama adam falan değil, mantarın teki. Neyin teki? Mantarın teki. Öfkeden küçük prensin yüzünün rengi atmıştı artık. Milyonlarca yıldır çiçekler diken çıkarıyor. Milyonlarca yıldır koyunlar da çiçekleri yiyor. Hiçbir işe yaramayan dikenleri çıkarmak için onca zahmete neden katlandıklarını anlamaya çalışmanın önemli bir tarafı yok sence. Öyle mi? Koyunlarla çiçeklerin savaşı önemli değil yani. Pancar suratlı şişko bir beyefendinin yaptığı toplamalardan ne daha önemli, ne daha ciddi ha? Eğer benim gezegenim dışında hiçbir yerde bulunmayan benzersiz bir çiçek bilsem ve küçük bir koyun da günün birinde ne yaptığının farkında bile olmadan tek bir lokmada onu öylece mideye indirse bunun hiç önemi yok. Önemi yok mu? Kıpkırmızı kesilmişti ama sözlerine devam etti. Eğer biri milyonlarca ve milyonlarca yıldız içinde tek bir örneği olan bir çiçeği sevse mutlu olması için onlara bakması yeter. İşte çiçeğim oralarda bir yerlerde der kendi kendine. Ama eğer koyun çiçeği yerse onun için sanki bütün yıldızlar bir anda sönmüş gibi olur. Ve bunun hiç önemi yok öyle mi? Tek kelime daha edecek hali kalmamıştı. Birdenbire hıçkırıklara boğuldu. Gece çökmüştü. Alet edevatı bıraktım elimden. Hiçbir şey umurumda değildi. Ne çekicim, ne civata, ne susuzluk, ne de ölüm. Yıldızın birinde, bir gezegende, benim gezegenim dünyada teselli bekleyen bir küçük prens vardı. Onu kollarıma alıp salladım. Sevdiğin çiçek tehlikede değil diyordum ona. Bir ağızlık çizerim koyununa. Çiçeğin içinde bir korumalık. Ben daha ne söyleyeyim bilemiyordum. Kendimi çok beceriksiz hissediyordum. Ona nasıl erişeceğimi, nereden yaklaşacağımı bilemiyordum. Ne gizemli bir yer şu gözyaşları diyarı. Çok geçmeden bu çiçeği daha iyi tanımayı öğrendim. Küçük prensin gezegeninde yalnız bir sıra taç yaprağı ile bezeli çok sade çiçekler varmış hep. Bunlar fazla yer kaplamıyor, kimseye rahatsızlık vermiyorlarmış. Bir sabah otlar arasında beliriyor, akşam da solup gidiyorlarmış. Ama bu günün birinde nereden geldiği belli olmayan bir tohumdan filizlenmiş. O yüzden küçük prens de diğer filizlere hiç benzemeyen bu filizi çok yakından gözlemlemiş. Yeni bir baobab türü olabilirmiş pekala. Ama çok geçmeden boy atmayı kesip bir çiçek vermek için hazırlanmaya başlamış. Kocaman bir tomurcuğun oluşmasına tanıklık eden küçük prens bundan harikulade bir görüntü çıkacağını hissediyormuş. Ama çiçek yeşil odasının güvenli sığınağında güzelleşmek için yaptığı hazırlıklara bir türlü son veremiyormuş. Renklerini özene bezene seçiyormuş, ağır ağır giyiniyor, taç yapraklarını birer birer takıştırıyormuş. Gelincikler gibi buruşuk kıyafetlerle çıkmak istemiyormuş ortalığa. Güzelliğinin tüm ışıltısını arza endam etmek istiyormuş. İşte böyle süslenip püslenmeye pek meraklıymış. Böylece gizemli bir biçimde giyinip kuşanması günlerce sürmüş. Derken bir sabah tam da güneşin doğduğu vakitte kendini göstermeye karar vermiş. O kadar kılı kırk yararak çalışan kendisi değilmiş gibi esniyerek "Ah, anca uyanabildim. Kusura bakmayın ne olur. Saçım başım hala darmadağın." demesin mi? Küçük prens hayranlığını saklayamamış. "Ne kadar güzelsiniz." "Değil mi?" diye yanıtlamış çiçek usulca. Güneşle aynı zamanda doğdum da küçük prens onun pek alçak gönüllü olmadığını tahmin ediyormuş etmesini ama o kadar heyecan vericiymiş ki kahvaltı vakti sanırım diye de eklemiş çiçek hemen. Beni ihmal etmeyin lütfen. Şaşkına dönmüş küçük prens. Koşup süzgeçli kovayla taze su getirerek çiçeği sulamış. Böylece çiçek alınganlıkla karışık bir kendini beğenmişlikle canından bezdirmeye başlamış onu. Söz gelimi bir gün sahip olduğu dört dikenden bahsederken küçük prense şöyle demiş. Kaplanlar hele bir perçe göstersinler bakalım. İyi de benim gözlerimde kaplan yok ki diye karşı çıkmış küçük prens. Hem kaplanlar ot yemez zaten. Ben ot değilim diye tatlılıkla yanıt vermiş çiçek. Kusura bakma. Benim kaplanlardan yana korkum yok da cereyanda kalmaktan nefret ederim. Bir siperleriniz yok muydu? Bir bitkinin cereyanda kalmaktan nefret etmesi de olacak şey değildi yani diye düşünmüş küçük prens. Bu çiçeği anlamak da amma zora. Gece beni bir fanusa koyarsınız. Sizin buralar pek soğuk. Yeri iyi değil. Benim geldiğim yerde. Ama sözlerini yarıda kesmiş. Bir tohum olarak gelmiş sonuçta. Başka dünyaları tanımasına olanak yokmuş. İnandırıcılıktan bu kadar uzak bir yalan atarken yakalanınca bozulup üste çıkmak için birkaç kez öksürmüş. Şu süperlik. Gelip getirecektim ama lafa tuttunuz beni. Bunun üzerine çiçek vicdan azabı çektirmek için mahsustan öksürmüş. Böylece küçük prens duyduğu sevgideki iyi niyete rağmen çok geçmeden kuşkulanmaya başlamış çiçekten. Hiç önemi olmayan sözlerini ciddiye almış, çok mutsuz olmuş. Onu dinlememeliydim diye içine döktü bir gün bana. Çiçeklere kulak asmamak lazım. Sadece bakıp koklamakla yetinmek gerek. Benimki gezegenimi mis kokularla dolduruyordu ama ben bundan zevk almayı bilemedim. Şu pençe hikayesine kızacağı ama şefkat göstermeliydim. Açılmaya devam etti. O zaman hiçbir şey anlamamıştım. Sözlerine göre değil, yaptıklarına göre değerlendirmeliydim onu. Ne güzel kokular saçıyor, parıldıyordu benim için. Asla kaçmamalıydım. Küçük oyunlarının ardında şefkat yattığını tahmin etmeliydim. Çiçekler öyle tutarsızdır ki ama onu nasıl seveceğimi bilemeyecek kadar gençtim o zamanlar. Galiba küçük prens kaçmak için yaban kuşlarının gücünü fırsat bilmişti. Yola çıkacağı sabah gezegenine güzelce şekil düzen vermiş, aktif volkanların bacalarını özenle temizlemiş, böyle püsküren iki volkanı varmış. Bu sayede sabahları kahvaltıyı ısıtmak çok kolay ve rahat oluyormuş. Bir de sönmüş volkanı varmış ama ne olur ne olmaz deyip sönmüş volkanın bacasını da temizlermiş. Eğer bacaları güzelce temizlerse volkanlar patlamadan usul usul ve düzenli olarak yanarlar. Volkan patlamaları tıpkı şöminelerin harlaması gibidir. Tabii bizler dünyadaki volkanları temizlemek için fazla ufak tefeyiz. Bu yüzden ya başımıza bu kadar dert açmaları. Küçük prens biraz yüzüne kapılarak son babap sürüngenlerini de sökmüş. Bir de asla geri dönmeyeceğini sanıyormuş. Ama her zaman yaptığı bu işler o sabah ona son derece tatlı gelmiş. Ve son bir kez çiçeği sulayıp onu fanusuna yerleştirmeye hazırlanırken dokunsanız ağlayacakmış. Elveda demiş çiçeği ama çiçek karşılık vermemiş. Elveda diye tekrarlamış. Çiçek öksürmüş ama sebebi nezle olması falan değilmiş. Budalalık ettim demiş sonunda. Özür dilerim, mutlu olmaya çalış, tamam mı? Çiçeğin sistem etmemesine şaşırmış. Elinde fanus kala kalmış. Bu tatlı uysallığın nedenini anlayamıyormuş. Elbette seviyorum seni demiş çiçek ona. Sevgimi anlamadıysan bu benim suçum. Ama artık önemi yok. Sen de benim kadar budalalık ettin. Mutlu olmaya bak. Boş ver şu fanusu da artık istemiyorum. Ama rüzgar, o kadar da üşütmedim canım. Serin gece havası bana iyi gelir. Ne de olsa ben bir çiçeğim. Peki hayvanlar? Kelebeklerle tanışmak istiyorsam birkaç tırtıla katlanacağım artık. Çok güzeldir herhalde. Yoksa başka kim gelecek ziyaretime? Sen uzaklarda olacaksın. Büyük hayvanlara gelince hiçbirinden korkum yok. Benim de pençelerim var. Sahip olduğu dört dikeni göstermiş saf saf. Ardından da eklemiş. Dolaşıp durma öyle. Bu çok sinir bozucu. Madem gitmeye karar verdin git hadi. Aslında küçük prensin kendisini ağlarken görmesini istemiyormuş. Çok gururlu bir çiçekmiş. Küçük prens kendini 325, 326, 327, 328, 329 ve 330 numaralı asteroidler bölgesinde bulmuş. Böylece oyalanmak ve kendini eğitmek için tek tek hepsini ziyaret etmeye başlamış. İlkinde bir kral yaşıyormuş. Üstünde kürkten koyu kırmızı kaftanıyla sağda görkemli bir tahta kurulmuş oturuyormuş. Bakın hele, bir uyruk gelmiş diye bağırmış küçük prensi görünce. Beni daha önce hiç görmedin ki, nasıl tanıdı acaba diye sormuş kendi kendine küçük prens. Dünyanın krallar için çok basit olduğunu bilmiyormuş tabii. Onlara göre bütün insanlar birer uyruktur. Yaklaş da iyice bir göreyim seni demiş. Belli ki birinin kralı olmaktan çok gurur duyuyormuş. Küçük prensin gözleri oturacak bir yer aramış ama kralın muhteşem kürk kaftanı bütün gezegeni kaplıyormuş. Bu yüzden ayakta kaldığı yetmiyormuş gibi bir de yorgunluktan esnemiş. Kralın huzurunda esnemek teşrifat kurallarına aykırı demiş kral. Esnemeni yasaklıyorum. Elimde değil diye cevap vermiş küçük prens şaşkınlıkla. Çok uzun yoldan geldim ve hiç uyumadım. O zaman esnemeni emrediyorum. Yıllardır esneyen birini görmemiştim. Esnemek nasıl bir şey merak ediyorum. Hadi bir daha esne. Bu bir emirdir. Bu korkuttu beni. Artık istesem de esneyemem demiş kıpkırmızı kesilen küçük prens. Diye yanıtlamış kral. Öyleyse emrediyorum sana. Bazen esneyecek, bazen de... Mırıl mırıl konuştuğu için söyledikleri pek anlaşılmıyormuş. Ama sanki biraz incinmiş. Çünkü kral için esas önemli olan otoritesine saygı gösterilmesiymiş. İtaatsizliğe tahammülü yokmuş. Sonsuz güç sahibi bir hükümdarmış. Ama çok iyi olduğundan hep akla yatkın emirler verilmiş. Eğer diyormuş sık sık bir generale bir deniz kuşuna dönüşmesini emredersem ve buna itaat etmezse bu generalin değil benim kabahatim sayılır. Oturabilir miyim diye sormuş küçük prens çekinerek. Sana oturmanı emrediyorum diye karşılık vermiş kral. Kürklü kaftanının eteğini görkemli bir hareketle çekerek ama küçük prens hayretler içindeymiş. Gezegen ufacıkmış, kral burada neyi yönetebilirmiş ki? Efendim demiş ona, sorduğun için beni affedin ama sormanı emrediyorum demiş kral çabucak. Efendim, siz neye hükmediyorsunuz acaba? Her şeye diye yanıt vermiş kral. Hiç gösterişe kaçmadan. Her şeye mi? Kral belli belirsiz bir hareketle kendi gezegeni, diğer gezegeni ve yıldızları göstermiş. Bunların hepsine mi? Demiş küçük prens. Hepsine diye cevap vermiş kral. Çünkü o sadece gücünü sınırsız bir kral değil, aynı zamanda evrenin hakimi bir kralmış. Yani yıldızlar da mı size itaat ediyor? Elbette demiş kral. Emirlerimi derhal yerine getirirler, sözümü dinlenmemesine asla göz yummam. Böyle bir kudret karşısında küçük prens hayran kalmış. Eğer böyle bir güç onun elinde olsaymış, sandalyesini yerinden bile oynatmadan aynı gün içinde değil 44, 72, 100 hatta 200 gün batımı izleyebilirmiş. Terk ettiği küçük gezegenin hatırası canlanınca içini bir hüzün kaplamış birden. Tüm cesaretini toplayıp kraldan bir dilekte bulunmuş. Bir gün batımını görmek isterdim. Hadi sevindirin beni de güneşin batmasını emredin. Eğer bir genere tıpkı bir kelebek gibi çiçekten çiçeğe uçmasını, bir trajedi yazmasını ya da deniz kuşuna dönüşmesini buyurursam, genelde kalkıp aldığı emri yerine getirmezse kabahat kimde olur ha? Bende mi onda mı? Sizde olur demiş küçük prens kararlılıkta. Kesinlikle herkesten vereceği kadarını istemek gerekir diye sözü yeniden almış kral. Otorite öncelikle akla dayanır. Eğer gidip halkına denize atlamalarını buyurursan devrim yaparlar. İtaat beklemek benim hakkım. Çünkü benim emirlerim akla mantığa uygun. Peki benim gün batımım diye tekrar hatırlatmış bir sorduğunu asla unutmayan küçük prens. Gün batımına kavuşacaksın. Gerekeni yapacağım ama yönetme bilgim çerçevesinde elverişli koşulların oluşmasını bekleyeceğim. Ne zaman oluşacak bu koşullar diye bilgi istemiş küçük prens. Bir bakalım diye yanıtlamış kral. Önce koca bir takvime göz atmış. Evet koşullar bakalım bu akşam 7.40 gibi oluşacak. O zaman görüşeceksin emirlerine nasıl da uyulduğunu. Küçük prens esnemiş, kaçırdığı gün batını hayıflanmış. Hem şimdiden biraz sıkılmıştı. Burada yapacak işi kalmadı demiş krala. Ben gideyim artık. Gitme demiş. Kendine bir uyruk bulmadan son derece gururu okşanan kral. Gitme. Seni bakan yaparım. Ne bakanı? Ne bakanı? Adalet bakanı. İyi de yargılayacak kimse yok ki. Belli olmaz demiş kral. Henüz krallığımın hepsini dolaşmadım. Çok yaşlıyım. Saltanat arabası için de yerim yok. Üstelik yürümek beni yorutuyor. Gezenin diğer tarafına göz atmak için eğilen küçük prens. Ama ben çoktan baktım bile demiş. Orada kimsecikler yok. O zaman sen de kendi kendini yargılarsın diye cevap vermiş kral. En zoru budur. Kendini yargılamak başkasını yargılamaktan daha güçtür. Kendini yargılamayı başarırsan gerçekten bilgesin demektir. Kendimi nerede olsa yargılarım demiş küçük prens. Bunun için burada yaşamama gerek yok.